Ayrım 8. Sayfa 115. Günün öylesinde çiçekçinin önünden nedense kaygıyla geçti Beheval. Çıkmayacaktı ya, mirazın akşam getirmiş olduğu şişler örece yün işine uygun değildi. Belki bir tuhafiye bulursam diye düşünmüş, çıkıvermişti işte bir kez daha sokağa. Evin önünden sapmış, oradan alt yola kıvrılmıştı. Çok geçmeden önünde bir adam belirdi. Sırtı ona dönük, az ilerisinde yürüyor. Dahası kızın farkındaymış gibi dahi görünmüyordu ama cebindeki bozuk paraları ya da kim bilir nereye ait anahtarları şıngırtarak yürümesi rahatsız etti Behevali. Dönüp hızlı adımlarla eve vardı. Birkaç dakikalık yürüyüşte soluk soluğa kalmış, Süreyya'yı dükkanın cam mekanının gerisinde görünceye kadar da rahatlayamamıştı. Süreyya kızın yüzünde tanımladığı tedirginliği tarif etme gayretinde geçirdi öğleni. Bu sıcaklarda artık köse fikri ve çetesi de pek gelmez olmuşlardı çiçekçiye. Şehrin büyük çoğunluğu bulabildiği bir gölgelikte güneş battıktan sonra bile gelmeyecek serinlik için akşamı bekliyordu bugünlerde. Sıcağın yine böyle Süreyya'ya ve çiçeklerine eziyet ettiği, birinin yaprağını diğerinin yüreğini ezdiği bir saatte dükkanın kapısı açıldı teklifsiz ve sert. Biri içeri dalmış, diğeri kapı önünde gözcülük eder görünen iki adamla karşılaştı Süreyya. Genç sayılacak adamlardan biri ceket, diğeri gömleğin üzerinde bir palto taşıyordu bu mevsim hararetinde. Hayretini ancak terbiyesiyle gizleyebilmiş olan Süreyya, çiçekçinin içini ve çiçekçinin kendisi dikkatle inceleyen adama sordu. ''Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Bu mahalleye yeni taşınan bir arkadaşa bakmıştık, birader.'' Adamın sesinde hangisi daha fazla kulağa çarpıyordu seçemedi Süreyya. Öfke mi, tehdit mi? Adını ya da adresini biliyorsanız belki. Adresi bu mahalledir, yeni taşınmıştır. Acaba bir isim var mıdır elinizde? Miraz. Süreyya suskunluğunu boğmaya yeltenen hıçkırığını bastırdı güç bela. Bir süre adamın yüzüne baktı, tarttı karşısındakini. Sonra durduk yere gülümsemeye başladı. Ne söylediğini bilir gibiydi. Burada oturuyorlar, evet, üst katın kiracıları. Yeni taşındılar hanımıyla. Kapılar hemen şu yan tarafta. Siz nesi oluyorsunuz derken hanımı sözüyle adamın kaşının nasıl oynadığını, geldiğinden beri cebinde tuttuğu elini çıkartıp kararsız kaldıktan sonra paltosunun önünü nasıl çekiştirdiğini elbette gözünden kaçırmamıştı. Ve Süreyya ne yaptığını bilir gibiydi. Evde midir acaba kendileri? Süreyya gülümsemesini sanki yanağının ucuna çivilemiş, hep aynı sırıtış ile konuşuyordu. Miraz galiba uzun yola mal çıkardı bu sabah. Bir iki güne dönmüş olur ama yenge hanım evde olacak. Sağ olasan kardeş, faydan çok olmuştur. Biz daha sonra geliriz artık. Gelin kızı rahatsız etmeye gerek yoktur şimdi. Haydi sağlıcakla kalasan. Haber salayım isterseniz. Teklifiyle kime haber vermeye niyetli olduğu anlaşılmadı Süreyya'nın ya, o hala güleç bir yüzün arkasındaydı. Kapıdan sıyrılmak üzere olan adam durdu, yavaşça geriye döndürdüğü başını çiçekçiye çevirdi ve ''Hacet yoktur kardeş, biz sonra uğrarız.'' dedi. Dedi ve gözlerini Süreyya'nınkilerden ayırmadı bir müddet. Şimdi daha bir tehditkar, daha bir sarsıcı bakıyordu. Meramının anlaşıldığından emin olunca dönüp eyvallah diyerek geldiği gibi yanındaki adamla beraber uzaklaştı. Gece bile değil, düpedüz gündüzdü, güpe gündüzdü. Süreyya arkalarından kıpırdamadan bakıyor ve her ne sebeple ise hala sırıtıyordu. Şüphe yok ki Süreyya ne ettiğini biliyordu. O vaziyette oldukça hatırlı bir süre baka kalan Süreyya, aniden koşumlarından sıyrılmış gibi fırlayarak çıktı dükkandan. Koştu, koştu. Bacaklarının bütün gücüyle atılıyor, boynundaki damarları yırtarcasına zorluyordu. Yüzünde hanidir, beklediği bir kavuşmanın ya da belki aksine beklediğine hiç kavuşamayacak olmanın paniği kazınmıştı. Köse Fikri'yi nerede bulacağını çok iyi biliyordu. Ana yolun dibindeki kahvede oturmuş pişbirik oynamıyorsa mutlaka etrafına toplanmış işe yaramazlarla sohbet ediyor olmalıydı. Kahvenin önüne geldiğinde durdu, soluğunu dinlendirdi, üstünü başını düzeltti. Telaşlı görünmemeliydi. Amcasına dükkanı iki günlüğüne açmayacağını, bir arkadaşının başına bir kaza geldiğini, onun yanında olması gerektiğini söyleyecekti. Köse Fikri yeğenini kırmayacaktı. Böyle de oldu. Gecenin köreldiği bir saatte çiçekçinin sokağında kedilerin gözlerinden yansıyan bir ışık bile seçilemiyordu. Dükkanın kapıları sıkı sıkıya kapatılmış, içerisi zifiri bir karanlığa terk edilmişti. Ne tabelasından ne de arka odasından bir aydınlık vuruyordu. Zaten sokak lambaları küskün, cansız olurdu hep Kader Mahallesi'nde. Bu saatte mahalle kendi soluğunu üfler, sakinlerin üzerine koyu bir geceyi kadim bir maharet ve yetim bir şefkatle örterdi. Seslerin yalnız şehrin uzak uçlarından ulaşabileceği kadar çekildi, saatler de gecikmedi. Klaksonlar, kornalar, motor bağırtıları kesilmişti. Kader mahallesi sanki hiç uyanmayacağı bir uykuya dalmıştı. Ansızın bir tıkırtı uç verdi sokağın öte tarafında. İki gölge, kuvvetli fakat bir o kadar da temkinli adımlarını saydılar çiçekçi dükkanın önüne dek. Nefeslerini ciğerlerine geri itiyor, hava bile almadan hareket ediyorlardı sanki. İki gölge. Dört yanı gözden geçirdiler. Sonra yavaş adımlarla dönüp çiçekçiye doğru ilerlediler. Dükkanın çoktan beri kapanmış, gevezi çiçekçi oğlunun da gitmiş olduğunu anladıklarında daha da ferahladılar. Hiç ama hiçbir engel yoktu yolları üstünde. Sadece yapacakları, yapmak zorunda oldukları şeyi düşünüyorlardı ikisi de. Bahçe kapısının mandalını tutan adam, en ufak gürültüye mahal vermemek adına baş parmağını mandalın hemen altından demire dayamış, öylece açmıştı kapıyı. İttikleri kapıdan peş peşe girdiler ve doğruca yan taraftan evin girişine yöneldiler. Ara kısım zaten karanlıkta kalmış olan ön tarafa kıyasla daha bir kör durumdaydı. Bu kuytuya belli ki sokağın hiçbir köşesinden ışık sızamıyordu. Her şey zannettiklerinden daha kolay olacaktı anlaşılan. Paltosu hala sırtında olanı cebinden uzun demir bir çubuk çıkardı. Boşluğun karasında ne oldu pek anlaşılmayan alet sanki bir tornavida yandırıyordu. Demiri kapının kilit bölmesinden ayrım yerine doğru zorlamaya başladı sonra. Çubuğu dibe doğru itiyor, baskıyı artırarak da kapının aksamını kanırtıyordu. Çok geçmeden kilidin dili düştü, kapı adamların önünde aralandı. Bir daha etrafa göz atan iki adam içeriye simsiyah hayaletler gibi süzüldüler. Töre Behaveli bulmuştu. Karaltı şeklindeki adamların dükkanın önünden geçmesinden az sonra çiçekçinin kapısı içeriden açılmıştı. En az öbür adamlarınki kadar sessiz. Süreyya parmak uçlarına basarak peşlerinden hareketlenmiş, tam da adamların kapıyı açmasına denk gelmişti. Köşede beklemiş, içeri girip yukarıya vardıklarına ikna olduğunda yedek anahtarı elinde parlamıştı. Gerek kalmamıştı anahtara, zorlanan kapının dili bir daha yuvasına oturmamıştı demek. Süreyya son bir kez yutkundu ve kapıyı itti. Ensesindeki tüyler dikleşmiş, nabzı boğazında vurmaya başlamıştı. Işığı gördü önce, yukarıdan vuran ışığı. Hemen sindi merdiven dibine. Tek katlı yükseltiyi bulunduğu yerden büsbütün görebiliyordu. İki adamdan teki daha üst basamakta kapı eşiğinin bir adım gerisinde dikiliyor, diğeri ondan biraz geride bekliyordu. Öndeki elinde tuttuğu soğuk, siyah bir tabancayı karşısında ayakta duran kızın göğsüne dayamıştı. Kızın üzerinde dökümlü gecelik entarisi vardı. Ve bir de Süreyya'nın gözleri için ilk kez yeminisiz açıkta salınan kızıl saçları. Yüzüne bakıyordu Süreyya şimdi kızın. Kendi ağzını avucuyla kapatmıştı çiçekçi. Korkmuştu Behaval, çok korkmuştu. Çaresiz, umudu kayıp ve korkmuş. Korkmuş bir kadının yüzü bazen zevkin doruğuna, hatta İrem'e, hani geçmişte cennete benzetilerek yapıldığı söylenen, o efsanevi bağa, bahçeye ulaşmış olan bir kadınınkinden bile daha güzeldi. Öylece kendisini öldürmeye, namuslarını temize çıkarmaya kastetmiş amca çocuklarına bakarken Behaval, İlkin anasını hatırlıyordu. Zalin neneyi bir de. Miraz daha sonra vardı aklına. Yüzü çökmüş, gözleri, dudakları ve henüz belirmemiş kırışıklıkları derinleşmişti. Kimse tek söz etmedi. Ne adamlar ne Behaval. Artık yalnızca gülümsüyordu küçük kız. Bir yara gibi gülümsüyordu. Bir de ne güzeldi. Silahın patladığını duymadı bile Süreyya. Tetiği çeken genç adam da duymamıştı. Arkasından onu destekleyendi. Bir Behaval duydu. Geriye doğru savrulmuş, gülümsemesi yüzünde kırılıp parçalara bölünmüş, sırtı yere, saçları göğüslerine çarpmıştı. Bacaklarından biri yana doğru ayrılmış, dizi içe doğru kıvrılmıştı kızın. Kımıldamıyordu, hiç. Derin ve gürültülü soluklar alıp vermeye başlayan silahlı adam, arkasında ondan daha fazla korkmuş olanı dışarı yolladı azarlayarak. Çıkıp sokağa gözdesindi. Geleni gideni kollasındı. Süreyya anında merdiven altına kaçmış, dert top olup oraya pusmuştu. Diğer adam merdivenleri koşarak indi ve kapıyı kapattığından emin olup oradan uzaklaştı. Süreyya sinip saklandı delikten burnunu çıkartamıyor, az yukarısından gelen seslere mana biçmeye çalışıyordu. Sonra gitmiş olan adamın dönmeyeceğine inandı ve tekrar basamaklara yaklaştı. Ağır ağır önünde açıldı olan biten. Silahı çeken adam kızın entarisini ayırmış, bembeyaz donu da dizlerinden aşağıya sıyırmıştı. Şimdi üzerine çıkmış, abanabildiği kadar abanıyor, iştahını bastırırken boğuk ve kesik inlemeleri duyuluyordu. Töre, kendi teröristlerini yetiştiriyordu. Kız, üzerindeki baskısıyla geriye doğru yaylanıp duruyordu hala. Adamın girip çıktığı cinsel organı görünüyordu kızın. Kuyu pembe bir masumiyetle bir çiçeğin kandilini, bir çiçeğin kadihini andırıyordu. Küçücüklüğü ve ipincecikliği adamın altında giderek siliniyordu. Yumulmamış ölü gözlerini diktiği boşlukta çocuk yaşının saflığını arıyordu. Ve saflığı, zayıflığı ile beraber güzelliğinin asıl süsüydü. Fazla sürmedi ondan sonra adamın işi. Böğürtülerle yığıldı kızın bebek yaştaki beden üstüne. Ardından doğrulup toparlandı. Baktı kıza bir daha ayakta dikildiği yerden. Nedense eğilip kızın entersini etekliğini geri örttü bacaklarını. Döndü, karanlığa karıştırdı kendi karısını. Süreyya'nın merdiven altından çıkması bu defa daha uzun zaman aldı. Vakit aktı, zaman uçuştu. Bekledi o. Dışarısı aydınlığa kesmeye başlayana kadar bekledi. Sonra kalktı, yukarıya attı adımlarını. Her bir basamağa ve hiçbirine basamadan sanki. Kızın tepesinde durdu. Dizlerinin üzerine bıraktı kendisini. Yüzü yine bir ifadeden uzaktı. Dağılmış saçlarını, artık sönmüş dudaklarını, göğsündeki kurşunun yarası ve saatler önce altında kaldığı adamın ağrıyla ezilmiş duru bedenini seyretti kızın. Ayağa kalktı. Bir kederin sızısı yerleşecek nokta arandı yüzünde. Bulamayınca kayboldu sonra. Bir çiçeğin ölümü kime hayat verirdi ki? Bir behevalin ya da bir gelinciğin. Neva Hanım'ın öldüğüdür. Papatya, balçıklı topraklardan kurak kumlu topraklara kadar geniş bir alanda yetişebilir. Bahar ve yaz mevsimleri boyunca çiçeklenmesi devam eder. Hemen hemen Anadolu'nun her köşesinde yetiştiği gibi asıl yurdu daha da doğudadır. Yaprakları parçalı ve tüysüzdür. Çiçekler dalların ucunda küçük başçıklar olarak bulunurlar. Genellikle beyaz ve sarı renkte olur, ince yapısına karşın sıcak ve kuru ortamlarda bile kolaylıkla yaşayabilir. Bol sulanması durumunda serpilecektir. Açık yeşil ince saplarının güneş ısısına direnci ve daha da ince olan köklerinin taş diplerindeki sert yer oluşumlarında bile tutunabilmesi dolayısıyla halk arasında Musa'nın asasınca güçlü, İbrahim'in azasınca dayanıklı olarak nitelendirilmektedir. Sağlam olma özelliği yabanda daha fazla rastlanmasına, saksı içlerinde daha az görülmesine neden olmaktadır. Yol kenarlarında bolca yetişen papatyalar üzerlerine basıldığı takdirde dahi başlarını dik tutmakta yaşamlarına devam edebilmektedirler. Fallarda kullanılıyor olması papatyanın bir sevda çiçeği olarak bilinmesini de beraberinde getirmişti. Ancak en parlak, en canlı olduğu bir anda beklenmedik şekilde solabildiği görülmektedir. Papatya ince olduğu kadar sağlam, dayanıklı fakat ansızın solu veren yabani bir sevda çiçeğidir. Papatya. Kader Mahallesi'nde Süreyyaların evinin o eski taşlarına kazınmış ilk kadın hatıraları Neva Hanım'a aitti. Daha Behevel ve Nursel'in gelmelerinden ve ölmelerinden, hatta onların doğmalarından çok önceleri bu evi örmüş olan her bir taşa emeğini, sabrını ve sevdasını sunmuş olan Neva Hanım. Bu evi bir eve benzetebilmiş tek kadındı üçünün arasında. Neva. Aslen İranlıydı Neva Hanım. Tahranlı bir siyasinin, Esfandiyar Pati'nin biricik kızıydı. Annesini verem mikrobu sebebiyle kaybettiğini de Esfandiyar Pati'nin 1941'de Rıza Şah, Sovyetler ve İngilizler ile itilafa düşüp de oğlu Muhammed Rıza Pehlevi lehine tahttan çekilince kendisini evlerin hizmetinde çalışan Türkmen kadını Nadire Kalfa ile İkinci Cihan Harbi'ne iştirak etmemiş komşu ülke Türkiye'ye kaçırdığını da, buradan İstanbul'a uzanan o zorlu, o meşakkatli yolculuğu da ve daha nicesini de hatırlamazdı elbet. Çok küçük idi o tarihlerde, ancak bunların her birini masal eder, sözcüklerine düğüm atarak defalarca anlatırdı. Neva Hanım'ın dilinden süzülmüş sözcükleri hakikatin imbinden geçirince öykülenen şu olurdu. Babası Esfandiyar Pati veya Türkçe karşılığıyla Esfendiyar Bey, Tahran'da demiryolu sendikaları başkanıydı. Rıza Şah'ın sanayileşme ve demiryolu yatırımlarının arttığı 1930'lu yıllarda onun da nüfusu artmış, saygınlığına hatırı sayılır bir serveti de eklemişti. Fakat zevcesi Pervin, Verem milletine yenik düştükten ve İkinci Cihan Harbi baş gösterdikten sonra hem yanlısı bulunduğu Şah için hem de kendisi için rüzgar ters esmeye başlamıştı. İngilizlerin işgaliyle saklanmak zorunda kalmış, ancak bundan önce henüz 4 yaşında olan kızı Neva'yı yanlarında çalışan emektar Nadir Kalfa'nın himayesinde evvela Azerbaycan'a, oradan da Türk eline yollamıştı. Kendisi bir süre kuzeyde dillerin dağı diye anılan Elbruz dağlarının eteğinde bir çiftlikte saklanacak, Şah'ın akıbetine göre Başkentteki mal varlığını kurtarıp İstanbul'a gelecekti. Her umulan umulduğu gibi olmadı ama. Evet, nadire kalsa Pervin Hanım'ın ve Esfendiyar Bey'in yadigarı Küçük Neva ile İran kumullarını aşıp Azeri topraklarına, oradan da Türk eline uzanan onca fersah yol almış, nice diyarı aşmış ve İstanbul'a vasıl olmuş idi. Lakin Esfendiyar Bey'den bir daha hiç haber alınamamıştı. Siyasetten kaçak olduğu için de izine ulaşmak mümkün olmamıştı. Nadire Kalfa kucağında bu sarı saçlı kız çocuğu ile hayli tombul vücudunu doğunun şimendifer katarlarına dar atmış, yaşına ve göçmen haline hürmeten beladan uzak kalabilmişti. Yine de seyahatleri uzun ve zahmetli olmuş, kah yük vagonlarında, kah seferberlikteki nefer vagonlarında yol almışlardı. Ölümleri barut kokusunu, lokomotif buharını geride bırakarak ilerlemişlerdi. Evrakları tamam olmakla beraber her hudut kapısında çileli bekleyişlerin sonunda adları bütün dillerde en az kendisi kadar güzel olan İstanbul'a varmışlardı. Burada surların dışındaki beş burun anlamına gelen, Farsça konuşmuş Ural dağları göçerlerin diliyle Pençte diye anılan Pendik'e ulaşmışlardı. İlk iş Türkmen akrabaların aranıp bulunması olmuştu elbet. Sıcak bir tas çorba ve ılık bir yorgan döşek bulununca da yerleşilmişti. Esfendiyar Bey'den haber almak mümkün değildiyse de yolu Tahran'a uzanan pek çok tüccar ve seyyah ile ona haberler salınmış, ne var ki duyurulamamıştı. Ne İsfendiyar Bey'e ne geride kalan herhangi bir kimseye ulaşmak mümkün olmuştu. Sarı saçlı Neva ve Nadire Kalfa böylece hayata ve İstanbul'a bu uzak ucundan birlikte tutunmaya başlamışlardı. Neva kız serpilmeye başladıkça yetimliğini tanımlar ve içine kapanır olmuştu. Nadire Kalfa'nın geçkin yaşı ve artık iyiden iyiye göremez olan fersiz açık mavi gözleri fani dünyaya son bir nazar etmeden kızı baş gözetmek arzusu artıyor, kızın ise herhangi bir izdivaca meyli bulunmuyordu. Kendi kendine mırıldandığı masalları, öyküleri vardı yalnızca. Çok zamandır anne ve babasına dair de sual etmiyor, dillendirdiği masalların diyarında hayal bir dünya kuruyordu. Çiçekler üstüneydi masalları Neva'nın hep. Çiçekleri seviyor, onların rengini, kokusunu ve belki özünü karıştırıyordu anlattıklarını. Genç bir kız olmasına rağmen her daim onlarla meşgul görünüyor, sevdeşlik ettiği komşu kızlarına da tesir ediyordu. Hayalinin ücrasında ucu meçhul dağlardan aşırdığı, düzü meşhur ovalardan devşirdiği çiçekleri yüreğinin ve dilinin kenarına konduruyordu. Aile geleneği olan siyaseti de hiç alaka göstermiyor, varsa yoksa kırda, bayırda çiçek peşinde dolanıyordu. Kimi zaman fala ve gaibe itikadı derin olan sevgili Nadire anası, anlat kız Neva şu dervişlerin hikayesini der, dinlerken yumulu tuttuğu gözleriyle bin bir unutulmuştu arardı. Neva'da da coşkunca dile gelir masal ederdi. Bir zamanlar bir giren dervişin bir daha terk etmediği, kaydolanın gayb olduğu bir dergah bulunurmuş çöller derininde. Ancak bu dergah kızgın kumlara inat, bir vaha imiş ki yalnız imanı tam olana açık olur, inancı pekişmiş kimselere görünürmüş. Genişledikçe yeşile varan, uzandıkça serinlik çalan kutsal bahçelerinde envai çeşit kuşlar söyleşir, türdeş çiçekler dillenirmiş. Makam sahibi yıllanmış dervişler, her sabah talebelerine talim ve tembih edecekleri dersleri bu bahçede dolaşıp yerlerden istişare ederlermiş. Geceden yerlere dökülmüş, saçılmış yapraklardan fal eder, gelen günü buna göre resmederlermiş. Toprağın tesirini daha ziyade kılabilmek adına yalın ayak yürür, altlarına serdikleri hasırdan gayrısında oturmazlarmış. Vakitlerden bir vakit, toy bir oğlan çocuğu varmış dergahın kapısına. İçeriye kabul edilmek için beklemiş belki günlerce. Ama kimseler elinden tutmuyor, kapıyı aralamıyormuş kendisine. Susuz, aç biçare vaziyetteymiş çocuk. Derken kapıyı çalmaya başlamış tüysüz oğlan. Bir çalmış, bir daha çalmış. Açan, işiten olmamış. Yumruklamaya, tekmelemeye başlamış oysa devasa tahta kapıyı. Nihayet neden sonra gıcırtılı aralığını vermiş kapı. Usulcacık, meraklı ve bir o kadar da hevesli başını içeri uzatmış oğlan. Gördüğü manzaranın harikuladeliği karşısında dili tutulup da yerlere kapaklanmış, bayılıvermiş cüheyla çocuk. Uyandığında suların ahenkle şırıldadığı bir şadırvan başındaymış. Ferah bir sükun hakimmiş bahçeye. Doğrulmuş oğlan, bakmış az ötede dervişler oturmakta. Koşmuş varmış yanlarına yüreğindeki iştahla. Salkım ağaçların, püskül yaprakların Gonca çiçekleri mesliğinden nasibini almış ya, buraya varma nedenini hatırlayamaz olmuş. "Bizden muradın nedir?" diye sormuş yüzü ihtiyar, gözleri gencecik bir derviş. "Tarafınızdan talebe alınmak ve yedi renkli diyarın en usta bahçıvanı olmaktır," demiş oğlan. "Bu maksatla kaç yıl talim etmem, çalışmam gerekir?" diye de sormuş. "En aşağı 10 yıl," demiş dervişlerden diğeri. 10 yıl çok uzun bir zamandır," demiş delikanlılığın baharındaki çocuk. "Ya talebelerinizden 2 misli fazla çalışırsan?" 20 yıl," olmuş bu sefer dervişlerin cevabı. 20 mi? O halde gece gündüz var gücümle çalışırsam?" 30 yıl," diye mukabele etmişler bu defa. "Nasıl olur, her seferinde ihtiyacım olan zamanın daha da uzayacağını söylüyorsunuz. Bu işin hikmeti nedir?" "Çok ayağın çok basit," demiş yine aynı derviş. "Bir gözünü varmak istediğin menzile dikersen, oraya giden yolu bulabilmek için geriye sadece bir tek gözün kalır." Hikayelerini bitirdikten sonra Neva bir müddet solunu tutar, anlattıklarını dinleyenin üzerindeki tesirlerini gözlerdi. Nadire anası ise her defasında artan kırışıklıklarla ağırlaşmış, yumulu göz kapaklarının altındaki hayal sahnesinin perdesine yansıyan, geçmiş yolculuklarını seyre dalmış halde kımıldamadan durur, sonunda rüyadan başkasını seçemeyen gözlerini aralayarak şefkatle kızı saydığı Neva'yı kucaklardı.